Ayrım 26. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 265. 29. Su baskını. 1 ila 4 Mayıs. Malar Gölü'nün kuzeyinde hava günlerce berbat gitmişti. Gökyüzü baştan başa kül rengiydi. Rüzgar uğulduyor, yağmur toprağa dövüyordu. İnsanlar gibi hayvanlar da baharın öyle kolay kolay gelmeyeceğini biliyorlardı. Ama bu hava gene de sabırlarını tüketiyordu. Aslına bakarsanız çam ormanlarına yığılan kar erimeye başlamıştı. Bahar vakti ortaya çıkan küçük dereler daha hızlı akıyordu. Su, yol çukurlarında hapsolan, hendeklerdeki hantal su, bataklıkların tümseklerinde arasında uyuyan su, hep birden harekete geçiyor, kabarıyor, denize doğru akıp gitmek için katılacak dere arıyordu. Dereler hep Malara dökülen ırmaklara doğru akıyordu. Irmaklar da bu su yığınını göle ulaştırmak için elinden geleni yapıyordu. Fakat Uppland'ın ve Bergslag'ın sayısız küçük gölleri bir gece içinde birden buzdan örtülerini delip geçtiler. Irmaklar boğulup kabardı. Bu su akını karşısında Malar yerine sığmaz oldu. Gölün Nordström'e akıntısı vardı ama bu dar bir su yoluydu. Böyle durumlarda suyun daha hızlı yürüyüp gitmesini sağlayamazdı. Bu yetmiyormuş gibi kuvvetli bir doğu rüzgarı da esiyor, denizi karaya itip Nordström'ün önünü kapıyordu. Sonunda koca göl taştı. Göl sanki güzelim kıyılarını zarara sokmaktan canı sıkılıyor, bu işi istemeden yapıyormuş gibi ağır ağır yükseliyordu. Ama kıyılar alçaktı. Su çabucak toprağa yayıldı. Kargaşalığın en büyüğünü oluşturmak için bu yeter de artardı bile. Malar ötekilere pek benzemeyen bir göldür. Dar su setleri, körfezleri ve boğazları vardır. Hiçbir yerinde rüzgarın kamçıladığı enginler görülmez. Sanki yalnız gezintiler, yelken sefaları ve eğlenceli balık avları için yaratılmış gibidir. O kadar çok adaları, adacıkları, ağaçlarla kaplı şipşirin burunları vardır ki, hiçbir yerinde çıplak ve kayalık bir kıyı parçası göremezsiniz. Sanki kıyılarına sadece şatolar, villalar, güzel yazlık evler ve eğlence yerleri yapılsın diye düşünülmüştür. Göl belki de böylesine tatlı, böylesine sevimli olduğu için, baharları kimi zaman taşıp etrafına zarar verince herkes şaşar, telaşa kapılır. Bu sefer de su baskınının yakın olduğu anlaşılınca, kışın karaya alınmış olan sandallarla kayıklar çarçabuk hazırlandı, su alan yerleri tıkandı, teknelere zift çekildi. Aynı zamanda kadınların üstünde çamaşır yıkadığı tahtalar kıyıdan içeri çekiliyor, iskeleler sağlamlaştırılıyordu. Kıyı boyunca uzanan demir yoluna bakmakla görevli yol bekçileri, gece gündüz demeden oradan oraya koşuyorlardı. Uyku nedir bilmiyorlardı. Adacıklardaki küçük samanlıklarda otu olan köylüler, bunu karaya taşımak için acele ediyorlardı. Balıkçılar ağlarını ve sepetlerini topluyorlardı. Salları bir an önce evlerine dönmek veya su baskınına uğramadan yoluna gitmek isteyen yolcular doldurmuştu. Telaş içinde olan yalnız insanlar değildi. Yumurtalarını kıyıdaki çalılıklara bırakmış olan ördekler, yerleri yurtları gölün kıyıları olan ve yuvalarda yavruları bulunan tarla fareleri, sivri sıçanlar, ana baba günü yaşıyorlardı. Kurumlu kuğu kuşlarına varıncaya kadar bütün hayvanlar yuvalarının kuluçkadaki yavrularının kaygısına düşmüştü. Korkuları boşuna değildi. Maların kabarması gittikçe artıyordu. Gripsholm çevresindeki alçak çayırlar su içinde kaldı. Eski şatoyla kıyı arasına her zamanki dar hendeyi doldurup taşan geniş bir su tabakası girdi. Strangnas'ta kıyıdaki güzel gezinti yeri Çağlayan'a döndü. Westeros'ta sokakları kayıkla geçme hazırlıkları başladı. Kışı Maler adalarının birinde geçiren iki rengiyi sığınağa su bastığını görünce karaya çıkmak için göle atlamak zorunda kaldılar. Depo yerlerinde istiflenmiş odunlar, oradan buradan kopmuş tahtalar, tekneler akıntıya kapılmış yüzüyordu. Her yanda insanlar mallarını kurtarma çabası içindeydiler. İşte tam bu sıralarda bir gün Tilki Smair, Malar'ın kuzeyinde küçük bir kayın korusunda dolaşıyordu. Aklı fikri hep parmak çocukla yaban kazlarındaydı. İzlerini kaybettiği için onları yeniden nasıl ele geçirebileceğini düşünüyordu. Böyle üzgün üzgün dolanırken gezgin güvercin Agar'la karşılaştı. Kuş bir dala konmuştu.
"Seni görmek ne büyük mutluluk Agar'cığım," dedi Smair. "Belki Kabnesyeli Akyayla sürüsünün şu anda nerede olduğunu söyleyebilirsin, ha?"
"Onların yerini bilebilirim belki," cevabını verdi Agar. "Ama sana söyleyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun."
"Önemi yok," dedi aldırmaz görünerek Smair. "Yeter ki Akya'ya iletmek üzere bana bırakılan bir haberi sen yerine ulaştır. Malar kıyılarının ne işler acısı durumda bulunduğunu herhalde biliyorsun. Her yeri su bastı. Hijesta koyunda oturan kalabalık kuğu yuvalarını ve yavrularını kaybetmek üzere. Kuğuların kralı gün parlak, kazlarla uçan ve her derdin çaresini bilen küçük adamdan söz edildiğini duymuş. Bana parmak çocuğun Hijesta koyuna gelmesi için Akki'ye rica etmemi söyledi.
Bu haberi yerine ulaştırmasına ulaştırırım, dedi Agar. Yalnız o el kadar adamın kuğulara nasıl yardım edebileceğini aklım kesmedi.
Ya benim de öyle, dedi Smair. Fakat onun bütün güçlüklerin üstesinden geldiğini söylüyorlar.
Ayrıca kuğular kralının haberlerini bir tilkiyle yollamasına da pek şaştım, dedi kuşkulu kuşkulu Agar.
Smair sesini tatlılaştırarak,
"Bak Agar, biz bayağı zamanlarda gerçekten de birbirimize düşmanızdır," dedi itiraf yolla. "Lakin böyle felaketli zamanlarda yardımlaşmak gerekir. Hem haberi bir tilkiden aldığını Akya'ya söylemezsen, belki daha iyi edersin. Çünkü hep öküz altında buzağı arar o."
Hijesta koyunun kuğuları. Manar'da yaşayan bütün su kuşları için en güven verici sığınak Hijesta koyudur. Malar, Upland topraklarıyla birleştiği yerde uzun girintiler yapar. Bu girintiler arasında Björke, büyüklükte ikinci gelir. Ekolsund körfezi, Björke'nin uzantısıdır. İşte Hijasta da Ekolsund körfezinin karayla birleştiği en uç kısmına verilen attır. Hijasta koyunun kıyıları çok alçaktır. Fazla derin olmayan suyunu sazlıklar kaplamıştır. Koy, birbiriyle barış içinde yaşayan kuşlar için eşsiz bir yerleşme alanıdır. Koyda kalabalık bir kuğu ailesi de yaşar. Eski Ekolsund krallık malikanesi, koyun hemen yanı başındadır. Malikanenin şimdiki sahibi, kuşlar rahat bir hayat sürsün diye o alanda avı yasak etmiştir. Akya haberi alır almaz doğru Hijesta koyunun yolunu tuttu. Bir akşam sürüsüyle birlikte oraya vardı. Felaketin büyüğünü hemen gördü. Yerlerden sökülen büyük kuğu yuvaları, rüzgarın akışına uyarak suda yüzüyordu. Birkaçı önceden dağılmış, 2-3 tanesi de devrilmişti. İçlerinde bulunan yumurtalar suya batmış, dipte parlıyorlardı.
Sızlanma zahmetine değmez, diyordu kuğular. Ot lifleriyle saplarının kökü kurumadı ya. Yuvalarımızı yeniden yapacağız. Hepsi bu.
Yardım istemek için yollara düşmek hiçbirinin aklından bile geçmemişti. Smire'ın Agar aracılığıyla yaban kazlarını yardıma çağırmış olmasına gelince böyle bir şeyden haberleri bile yoktu. Kuğuların sayısı yüzleri aşkındı. Yaş sırasına göre dağılmışlardı. Küçükler dış çeperi meydana getiriyor, yaşlılarla bilgiçlerse ortada, Kral Günparlak'ta, Kraliçe Karbeyaz'ın çevresinde bulunuyordu. Kralla kraliçe işlerinde en yaşlı olanlarıydı. Kuğuların çoğu onların soyundan gelmeydi. Günparlak'la Karbeyaz, kendi ataları olan kuğuların, İsveç'in hiçbir yerinde henüz yaban hayata geçmediği, evcil hayvanlar olarak şatoların havuz ve hendeklerinde yaşadığı günleri hatırlıyorlardı. Fakat günün birinde bir çift kuğu kaçarak Hijesta koyuna yerleşmişti. Bunlar sonradan orada üreyen kuğuların ataları oldular. Şimdi o soydan gelen kuğular, Malar'ın birçok körfezi gibi, Takern'de, hatta Hornborg gölünde yaşarlar. Hijesta kuğuları, soylarının böyle gölden göle yayıldığını görmekle pek övünürler. Yaban kazları koyun batısına inmişti. Akya derhal kuğulara doğru yüzdü. Kendisine haber gönderilmesine pek şaşmış ama aynı zamanda bunu kendisi için büyük bir şeref saymıştı. Ne pahasına olursa olsun onlara elinden gelen yardıma esirgemeyecekti. Kuğuların yanına varınca arkasındaki kazların eşit aralıklarla ve sırayı bozmadan yüzüp yüzmediklerini anlamak için geriye baktı.
Hadi biraz canlanın, dedi onlara. Sakın dünyada güzel bir şey görmemişler gibi gözlerinizi kuğulara dikmeyin. Size laf atarlarsa da kulak vermeyin.
Bu Akya'nın kuğuların ihtiyar kralıyla kraliçesine ilk ziyareti değildi. Onlardan hep kendisi gibi ünlü ve çok gezip görmüş bir kuşa yarışır itibarı görmüştü. Gene de kral ve kraliçenin çevresini almış, bütün kuğuların arasından geçmek hoşuna gitmiyordu. Çünkü hiçbir yerde onların yanında olduğu kadar kendini küçülmüş, renksiz ve önemsiz hissetmiyordu. Hem aralarından geçerken birçok keresinde kulağına "dilence sürüsü, yontulmamışlar" gibi kelimeler gelmişti. Bunları hep duymazlıktan gelmiş, hiç karşılık vermemişti. Ama bu sefer işler yolunda gidiyordu. Kuğular kibarca yol veriyor ve yaban kazları, sanki iri, beyaz ve alımlı kuşlardan bir çitin kuşattığı bir yoldan geçiyorlardı. Hele ziyaretçilere bütün güzelliklerini göstermek için kanatlarını yelken gibi iki yana açtıklarında, kuğuların seyrine doyum olmuyordu. Kötü laf da etmediler. Bu olgun davranışlarıyla Akya'yı adeta şaşırttılar.
Kral sanırım onların yakışık almayan davranışlarını gördü, dedi içinden. Efendiliklerini takınmalarını emretti.
Ama ansızın kuğular, kazların meydana getirdiği sıranın en sonunda yüzen erkek beyaz kazı gördüler. Kuğu safları arasında bir şaşkınlık ve gücenme mırıltısı dolaştı. Bu, onların laf atmalarına fırsat verdi. İçlerinden biri,
"Oo!" diye haykırdı. "Desenize, yaban kazları beyaz tüy bırakıyorlar."
Bir başkası daha ileriye giderek,
"Herhalde bununla kuğu olacaklarını sanmıyorlardır," dedi.
Sonra keskin ve çınlayan sesleriyle hepsi birbirleriyle yarışırcasına bağırmaya başladı. Yaban kazlarının yanında Bir de evcil kaz bulunduğunu onlara anlatmak imkansızdı.
Bu kazların bizzat kralı olmalı. Yani küstahlık. Bu kaz değil canım, bu evcil ördek.
Bağırıp çağrışmalar arttıkça artıyordu. Beyaz erkek kaz, Akya'nın buyruğunu düşünerek kulaklarını söylenenlere tıkıyor ve elinden geldiği kadar hızlı yüzüyordu. Gittikçe çileden çıkan kuğular işi saldırganlığa vardırdılar.
Ya sırtındaki kurbağa da ne ola ki?
Dedi biri.
Kazlar galiba bizim insan elbisesi giymiş bir kurbağayı tanımayacağımızı sanıyorlar.
Az önce kazlara yol vermek için iki yana açılan kuğular şimdi yerlerinde duramıyor, beyaz kazı görmek için birbirine girerek o yana bu yana yüzüyorlardı. Tam Akya, kuğular kralının karşısına geldiği, kendilerinden ne gibi bir yardım beklediğini soracağı sırada, kral kuğular arasındaki kaynaşmayı fark etti.
Ne oluyor? Ben size kazlara karşı nazik olacaksınız diye emretmedim mi?
Diye bağırdı kırgın bir sesle. Kraliçe halkını yatıştırmaya gitti ve gün parlak tekrar Akya'ya döndü. Fakat kraliçe soluk soluğa hemen geri geldi.
Beyaz bir kaz var orada,
diye haykırdı.
Ayıp bu. Kuğuların söz dinlememeleri boşuna değil. Beyaz bir yaban kazı ha,
diye bağırdı kral.
Delirme. Olmaz böyle şey. Sen aldanmış olmalısın.
Erkek kazın çevresindeki kaynaşma son kerteye varmıştı. Akya ile öteki kazlar ona doğru yüzmeye çalışıyorlardı ama boşuna. O vakit bütün ötekilerden daha güçlü kuvvetli olan ihtiyar kral ileriye atıldı. Kuğuları iki yana itti ve kaza kadar kendine yol açtı. Koca beyaz kazı görür görmez onun üstüne atıldı, gagasıyla iki tüyünü yoldu.
Bu sana böyle süslenip püslenip de kuğuların yanına gelmek ne demekmiş öğretir,
diye bağırdı.
Uç çabuk, durma! Uç beyaz kaz!
Diye bağırdı Akya. Zira kuğuların onu son beyaz tüyüne kadar yolacaklarını anlamıştı. Parmak çocuk da
uç hadi!
Diye bağırıyordu.
Çabuk!
Fakat kuğuların arasında sıkışıp kalan beyaz kaz kanatlarını açacak yer bulamıyordu. Tüylerini didiklemek için kuğular her yandan delici gagalarını uzatıyorlardı. O da elinden geldiği kadar kendini korumak için çevresindekileri gagalamaya başladı. Öteki kazlar da kuğulara saldırdılar. Ama hiç umulmadık biri çıkıp da imdatlarına yetişmeseydi, yaban kazlarının işi bitikti. Bir çalı bülbülü olanı biteni görmüştü. Hemen bir atmacayı ve doğanı kovmak için küçük kuşların bir araya gelmesini sağlayan o keskin çığlığını koyverdi. Çığlık havada üç kere yankılanınca yörenin bütün küçük kuşları kanat çırpıp uçuştular, koca bir sürü olup jeste koyuna doluştular. Bu küçücük çelimsiz yaratıklar hep birden kuğuların üstüne atıldılar. Onların kulakları dibinde curcuna koparıyorlar, önlerinde kanat çırpıp görmelerini engelliyorlar. Kafalarını şişirircesine
''Ayıp kuğular, ayıp size!''
diye bağırıyorlardı. Küçük kuşların akını kısa sürdü. Ama onlar gittikleri, kuğular da kendilerine geldikleri zaman, yaban kazları çoktan öbür yakaya uçmuşlardı. Yeni bekçi köpeği. Neyse ki kuğular kazları kovalamayacak kadar onurlarına düşkündüler. Onun için kazlar gölün içindeki bir sazlıkta rahatça uykuya dalabildiler. Nils Holgersson'a gelince gözüne uyku giremeyecek kadar açtı. Yiyecek bir şeyler bulmalıyım diye söylendi kendi kendine. Böyle her yeri su bastığı bir sırada üstüne binip yüzerek karaya çıkacak bir şey bulmak hiç de güç değildi. Çocuk suların sazlığa sürüklediği bir tahta parçasına bindi. Bulduğu bir değneği de kürek olarak kullanıp kıyının yolunu tuttu. Tam kıyıya yaklaştığı sırada yanı başında bir hışırtı duydu. Bir süre çevresini kolaçan etti. Ve az sonra birkaç metre ötede büyük yuvasında uyumakta olan dişi bir kuğu gördü. Aynı anda kıyıdan suya dalmış, kuğuya apansız baskın vermek üzere olan tilkiyi fark etti. "Hey!" diye bağırdı. "Uyan! Fırla!" Bir yandan da küreğiyle suyu dövüyordu. Kuğu havalandı. Ama tilkinin onu bırakıp çocuğa saldırması sayesinde. Yoksa kuğunun tepesine binmesi işten bile değildi. Nils tilkinin yaklaştığını görünce tabanları yağladı. Önünde dümdüz ve açık çayırlar uzanıyordu. Ne tırmanacak bir ağaç, ne içine girip saklanacak bir delik vardı. Tek çare var kuvvetiyle koşmaktı. Bereket versin, yakında bir yerde, pencerelerinde ışık olan iki küçük kulübe gördü. Nils ışığa doğru koşmaya başladı. Bir yandan da o oraya varana kadar tilkinin 100 kere peşinden yetişeceğini düşünüyordu. Nitekim yetişti de. Ama Nils ansızın yana fırladı. Tilkinin hamlesi boşa gitti. Bir talih eseri olarak tam o sırada Nils işten dönen iki adama rastladı. Adamlar yorgun görünüyorlardı. Burunlarının dibinden geçtikleri halde ne çocuğu ne de tilkiyi fark ettiler. Nils onlardan imdat istemeyi gerekli görmedi. Tilkinin insanlara yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini düşünüp onların hemen peşlerinden yürümekle yetindi. Böylece kulübelere vardılar. Adamlar bunların birine girdi. Nils de onların ayakları arasından içeriye süzülmeyi düşündü önce. Fakat sahanlıkta efendisinin üzerine atlayan uzun tüylü, iri yarı bekçi köpeğini görünce fikrini değiştirdi.
"Hey, bekçi köpeği!" dedi sesini kısarak. "Bir tilki tutmama yardım eder misin?"
Bekçi köpeğinin gözleri pek iyi görmüyordu. Bağlı kala kala huysuzlaşmış, her şeyi kötüye alır olmuştu. Öfkeli bir havlamayla,
"Tilki yakalamak mı?" diye cevap verdi. "Sen bende dalga mı geçiyorsun? Hem sen kim oluyorsun bakalım? Şöyle yaklaş da benimle alay etmeyi öğreteyim sana."
Nils ona doğru koşarken, "Yanına gelmekten korkmam ki," dedi. Köpek onu görünce şaşkınlıktan dili tutuldu. Ağzını açıp tek kelime edemedi. Çocuk,
"Ben yaban kazlarıyla birlikte uçan parmak çocuğum," diye ekledi. "Hiç benden söz edildiğini işitmedin mi?"
"Evet. Sanırım şu bizim serçeler böyle bir şeyden söz etmişlerdi, cıvıldaşırken," dedi köpek. "Demek o sensin. Galiba epey işler beceriyormuşsun."
"Bakma, bugüne kadar hep talihim yaver gitti," dedi çocuk. "Ama bu sefer sen beni kurtaramazsan halim harap demektir. Peşimde bir tilki var."
"Sahi," dedi köpek. "Şu anda ben de kokusunu alıyorum. Merak etme, şimdi kovarım ben onu."
Sonra havlayıp hırlayarak zincirinin imkan verdiği ölçüde ileri atıldı. Nils'in yanına dönerken keyifli keyifli,
"Bu gece bir daha ortalara çıkamaz," dedi.
"Bu tilkiyi kaçırmak için öyle havlamak mağlamak yetmez," dedi Nils. "Görürsün bak, az sonra gene gelecek. Ama ben diyorum ki, sen onu ele geçirebilirsin."
"Benimle alay mı ediyorsun?" dedi köpek.
"Gel kulübene girelim de tasarımı sana açıklayayım."
Çocukla köpek kulübeye girdiler. Bir süre aralarında bir şeyler fısıldaşarak orada kaldılar. Birkaç dakika sonra tilki evin köşesinden gene burnunu uzattı. Ortada ses seda duymayınca avluya süzüldü. Köpek kulübesinin yanında duran çocuğun kokusunu aldı. İhtiyatı elden kaçırmamayı hesapladığı bir uzaklıkta, kuyruğunu altına alıp oturarak Nils'i dışarıya çekmenin çaresini düşünmeye başladı. Bu sırada köpek birdenbire kulübeden başını çıkarıp hırladı.
Defol oradan! Yoksa gelir dişlerim seni.
Burada canımın istediği kadar oturacağım, diye cevap verdi tilki. Sen beni buradan atamazsın.
Sana son olarak söylüyorum, diye bir hırladı köpek. Defol buradan! Yoksa bu gece son ava çıkışın olacak.
O kadar yüksekten atma ahbap, dedi. Zincirinin nereye kadar uzanacağını bilirim ben.
Köpek kulübesinden fırlarken,
sana 3 kere söyledim, dedi. Artık benden günah gitti. Şimdi gerisini sen düşün.
Bir sıçrayışta tilkiyi altına aldı. Çünkü serbestti. Oğlan zincirini çözmüştü. Birkaç saniye boğuştular. Tabii zafer köpeğindi. Tilki yere serilmişti. Kılını kıpırdatmaya cesareti kalmamıştı.
Sakın kımıldayım deme, diye hırladı köpek. Yoksa dişlerim.
Sonra dişleriyle tilkiyi ense kökünden kavradı, yuvasına doğru sürükledi. Oğlan elinde zincirle yanlarına geldi. Tasmayı tilkinin boynuna geçirdi, iyice bağladı. Tilki kıpırdayamadı bile. Nils veda yerine, ''Hiç de fena bir bekçi köpeği olmayacaksın gibime geliyor Smire!'' dedi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 274.